Muhterem arkadaşlar, öncelikle bu kutlu, bu sevinçli günümüzü tebrikle açmak istiyorum. Hepimizin gözü aydın olsun. Allah hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve mutahhar ehli beytinin şefaatlerine mazhar eylesin. Ve yine onun mutahhar soyundan olan İmam-ı Cafer Sadık aleyhisselamın doğumundan dolayı da yine tebriklerimi arz ediyorum. Allah onları anlayan ve amel edenlerden hepimizi karar kılsın.
İlahi amin.
Muhterem arkadaşlar, Allah hayırlı ömürler versin. Tarık dedem burada, kendisinden faydalanacağız. Hüseyin kardeşimiz burada, kendisinden faydalanacağız. Dolayısıyla ben sözü uzun tutmak istemiyorum. Fakat bugünlerin önemine dair birkaç kelam da etmemiz gerekiyor. Zira bugünlerde Allah rahmet eylesin, İslam devriminin banisi İmam Khomeini'nin cehdini görmezden gelmiş oluruz. Ona karşı vefasızlık etmiş oluruz. Zira içinde yaşadığımız ülkemizdeki halkın %90 Müslüman olduğu söylenmektedir. Kaynakları muhtelif olan işte sevgililer günüdür, öğretmenler günüdür, bir gün babalar günüdür, analar günüdür falan günler filan günlerdir. Ki menşeileri %90 batı menşeili şeylerdir. Ve ülkemizde bunlar ihya edilmektedir. Her yıl kutlanmaktadır, gündeme getirilmektedir. Ama yazık ki halkının %90'ını Müslüman olduğu söylenen ülkemizde bir Müslüman alim, bir Müslüman arif, bir mücahit, bir devrimci, bir yiğit, uluslararası emperyalizmin dengelerini sarsmış, onların oluşturduğu dünya düzenini tepe taklak etmiş ve onları yeni baştan projeler yapmaya zorlamış, dünya mustazaflarının ezilmişlerinin umutlarının tükendiği bir dönemde Allah'a inanmak şartıyla dini bir atmosfer içerisinde insanın onurunu müdafaa edebileceğini, insanların emperyalistlerin karşısında boyun eğmesine gerek olmadığını kendi dik duruşuyla ispat etmiş bir insan, devriminin evrenselliğinin anlaşılabilmesi için, ki devriminin en büyük sloganlarından birisi la şiiyye la sünniyye, İslamiyye İslamiyye sloganı temelinde yükselmişti. Ne Şii ne Sünni, İslam devrimi. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kaynaklarındaki Resulullah'ın doğum günü olan Rebi'l-Evvel ayının 12'sini ve Ehl-i Beyt kaynaklarındaki doğum günü olan Rebi'l-Evvel ayının 17'sini esas almak suretiyle bu iki doğum tarihini bir araya getiren haftayı Vahdet Haftası olarak ilan etmiştir. Halkının %90'ının Müslüman olduğu söylenen bu ülkede batı patentli bütün günlerin ihya edilmesine karşılık İslam ümmetinin bağrından çıkmış evladı Resul olan alim ve arif ve mücahit ve mübariz ve devrimci olan bir insanın ilan ettiği bir günü değerlendirmemek en hafif ifadesiyle vefasızlıktır, ayıptır. Bu vefasızlığa düşmemek için birkaç kelamda bulunmak istiyorum. İslam ümmetinin vahdetinin yani birliğinin tahakkuk etmesi için bu haftayı Vahdet Haftası olarak ilan etti. Ve istedi ki Müslümanlar bu hafta bir araya gelsinler. Müslümanlar nasıl ayrı düştüler? Niye ayrı düştüler? Bu ayrılığın faturasını kim ödedi ve halen kim ödüyor? Ve bu ayrılıktan kim yararlanıyor? Uluslararası istihbarın, sömürgecilerin bu ayrılıktan nasıl faydalandıklarını ve nitekim uluslararası güçlerin İslam ümmetini, Müslümanları nasıl köleleştirdiğini, nasıl ezdiğini, nasıl sömürdüğünü tespit etsinler ve buradan nasıl çıkılabileceğini, İslami izzete nasıl ulaşılabileceğine dair projeler geliştirsinler, programlar yapsınlar ve umulur ki bir gün yeryüzü mustazafları, ki Kur'an-ı Kerim çerçevesinde yeryüzü mustazafları Allah'ın varlığına, birliğine, risaletine, dinine inanan, otorite olarak Allah'ı kabul eden, Allah'ın dışında hiçbir otoriteyi, hiçbir hakimiyeti kabul etmeyen insanlardan bahseder. Kur'an-ı Kerim literatüründe mustazaf, ezilmiş, zayıf düşürülmüş insanlar onlardır ve yine aynı Kitab-ı Kerim bir gün yeryüzünün varisinin de onlar olacağını bize haber verir. Allah o günü bize çabuklaştırsın. Fuat abiden Allah razı olsun, okumuş olduğu ayetlerde, birinci ayette İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle, bir dua diliyle gelir. Ey Allah'ım, onların içerisinden bir peygamber çıkar ki onlara senin ayetlerini okusun, senin kitabını öğretsin, hikmetini öğretsin ve onların nefislerini tezkiye etsin ve onları sana davet etsin. Şu son ifade çok önemlidir. Arkadaşlar, insan yaratılış itibariyle toplumsal bir varlıktır. Toplumsal bir varlık olarak yaşayabilmesi için ise toplumsal bir düzene, bir yasaya, bir anayasaya ihtiyacı vardır. Allah-u Teala kullarına merhamet etmiş, o insanların toplumsal düzenlerini, yasalarını ve gerekli olan otoriteyi, otorite erkini kendi üstüne almış. Zira insanlar kendi cinslerinden birinin otoritesinin altına girdiği zaman kendisinin varlık felsefesinin ayaklar altına alınacağı, onurların ayaklar altına alınacağını bizden en iyi bilen Allah otoriteyi kendisine tahsis etmiştir. Gönderdiği peygamberlere de kendine davet et dememiştir. Onları Allah'a davet etsin. Peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. İmamlar Allah'a davet etmişlerdir. Allah'ın selat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Peygamberin otoritesini kabul etmek, imamların aleyhisselam otoritesini kabul etmek, Allah'ın otoritesini kabul etmek demektir. Allah'ın otoritesini kabul etmek demek ise bağımsızlaşmak, özgürleşmek, onur, izzet, şeref ve haysiyet demektir. Allah'ın otoritesinin dışında herhangi bir otoritenin kabulü insanın onurunun, şerefinin ve haysiyetinin ayaklar altına alınması demektir. Vahdet haftası çerçevesinde öncelikle Risaletin mantığının ve felsefesinin anlaşılması, bu mantık ve felsefe anlaşıldıktan sonra Allah'ın otoritesine itiraz eden nefis perest insanların İslam ümmetinin içerisine sirayet edip Allah Resulü'nün getirmiş olduğu o onur çatısını dağıttılar ve İslam ümmetinin içerisinde vahşi, zalim, cani insanlar İslam adına otorite yetkisini ele geçirdiler. Yezid'in adı çıkmış. Nice binlerce Yezidler türedi ve Müslümanlar asırlardır o nice Yezidlerin hakimiyeti altında haysiyetlerinden ve şereflerinden edildiler. Allah o Yezidlerin elinden bizi bir an önce halas etsin inşallah.
Amin.
Şimdi bu çerçevede yaraya melhem olsun diye, ki bu cümleyi kasten kullandım, yaraya melhem olsun cümlesini. Zira Müslümanlar paramparçadırlar. Her bir grup Müslümanların birliğinden bahseder. Ama somut şeyler ortaya koymazlar. Dolayısıyla biz ortaya somut şeyler koyabilmeliyiz ki yaraya da melhem olsun. Arkadaşlar, Müslümanların ayrılığına sebep olan illetler vardır. Birinci illet ırkçılıktır. İkinci illet mezhepçiliktir. Üçüncü illet şövenizmdir, bölgeciliktir. Dördüncü illet ekonomik çıkarlardır. Beşinci illet hakimiyet kavgasıdır. Bunları çoğaltabiliriz. Müslümanlar bunlardan kurtulmadıkları müddetçe vahdete ne yapamazlar? Ulaşamazlar. Bunların içerisinden ben bugün yaraya melhem olsun diye sadece mezhep illetinden söz etmek istiyorum. Şimdi evvel emirde eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin vefatından sonra İslam ümmeti otoriteyi yine Allah'a terk etseydi, kendilerine değil Allah'a davet eden Allah'ın seçip ve atadığı 12 imamın otoritesini kabul etselerdi, bugün mezhep diye bir şeyden söz etmeyecektik. Mezhep olmayacaktı. Niye mezhep olmayacaktı arkadaşlar? Peygamberimiz hayattayken mezhep var mıydı? Yoktu. Niye? Çünkü son söz kime aittir? Peygamber'e aittir. Müslümanlar bir konuda farklı düşünebilirler mi? Düşünürler. Bu doğal bir şeydir. Nereye kadar farklı olabilirler? peygamberin huzuruna kadar. Kavga etmeden, çatışmadan farklı düşünebilirler, farklı delillere sarılabilirler. En sonunda bir neticeye ulaşamayınca da haydi kalk Resulullah'a gidelim derler ve o iş orada biter. İlahi rahmettir bu işte. Şimdi dolayısıyla haydi gidelim Resulullah'a denildiği andan itibaren bütün ihtilafların ateşi sönünce mezhep diye bir şey çıkmıyor. Öyleyse mezheplerin varlığı demek ümmette bir illetin varlığı anlamına gelir. Bu bir illettir. Ama bu bir aynı zamanda nedir? Realitedir. Realiteyi de kabul etmek zorundayız. Realiteyi kabul etmek zorundayızı da örneklemek için ben Cemel Savaşı'ndan bir sahneyi hatırlatmak istiyorum. İmam Ali aleyhisselam halifedir. Yani o Allah'ın atadığı imamdır diye halife etmediler. Kendilerinin usulünce halife seçtiler. Gel sen şu anki mevcutlar içerisinde en iyisisin, gel halife sen ol dediler. Ve nitekim ümmet ikiye bölündü. Bir kısmı imamın hilafetine karşı çıktılar ve Cemel Savaşı vuku buldu. İmamın bütün engellemelerine rağmen, bütün tedbirlerine rağmen Müslümanlar arasında kılıçlar çekildi. Ve İmam Ali Aleyhisselam'ın tarafı galip geldi. Galip gelince İslam'da savaşın sonuçlarından biridir, ganimet alınır. İmam Ali Aleyhisselam'ın askerleri ganimet istediler. İmam Ali Aleyhisselam şiddetle muhalefet etti. Dedi ki biz bunlardan ganimet alamayız. Zira bunlar yanlışa düşmüş Müslüman kardeşlerimizdir. Realiteyi kabul etmek budur. Yani İmam Ali Aleyhisselam orada şunu da söylerdi. Gidin ganimetlerinizi alın. Gidin onların cesetlerini gömün. Zaten onlar bana karşı çıkmışlardı. Zaten mücrim idiler. Yok hayır. Fil vaki bir realite var. Ümmet ikiye bölünmüş. Fakat ben imamım. Ben Allah'ın kulları için rahmetinin tecellisiyim peygamberden sonra. Eğer insanlar bana itaat etselerdi, bana değil Allah'a itaat etmiş olacaklardı. Allah'a itaat etmiş oldukları için de izzet ve şeref ve haysiyet sahibi olacaklardı. Bana sırtlarını dönünce, bırakın sırt dönmeyi, bana kılıç çekince işte bu duruma düştüler. Bu yanlışların bedelini zaten ödüyorlar. Ve bugün hala ümmet bu cürmün bedelini ödüyor. Şimdi dolayısıyla mezheplerin varlığı ilmen sorgulanmalıdır. Ayrı bir olgu. Zira İslam düşünce biçimine göre İslam'da doğrunun kaynağı, ilmin kaynağı Allah'tır. Allah tektir. Tek Allah'tan iki ayrı doğru gelmez. İki ayrı doğru gelmeyince üç doğru da gelmez. Dört doğru da gelmez. Ama vakı o ki mezhepler var. Ve her bu mezheplerin mensubu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Selavat buyurun.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
İslam hukuk dinidir. Kelime-i tevhidi getiren herkesin kanını, malını, canını, ırzını haram bilir. Vahdetin birinci merkezi budur. Biz bir kere kelime-i tevhidi zikreden insanın ameline, mezhebine, siyasal rengine, siyasal zevkine, kültürel renklerine, kültürel zevklerine bakmadan onu bizim kardeşimiz bilmek mecburiyetimiz vardır. Bu Ehl-i Beyt aleyhisselamın bize öğrettiği edebin, terbiyenin, ahlakın, düsturun, felsefenin bir sonucudur. İki, yarışabiliriz. Mezhepler arası yarış caizdir, olur. Fakat caiz olmayan nedir? Yarışta karşı tarafın kaybetmesi için ona çelme takmaktır. Bu caiz değildir. Çelme takmadan yarışabiliriz. İftira etmeden yarışabiliriz. Yalan söylemeden yarışabiliriz. Yarışta beni geçeni alkışlama erdemini göstererek yarışabiliriz. Bugün Müslümanlar arasındaki problem yarış değil. Çelme takmak, iftira etmek. Allah biz Ali dostlarını çelme takmaktan, iftira etmekten ve yalan söylemekten muhafaza etsin.
Amin.
Arkadaşlar durduğu yerden emin olan, durduğu yerin sağlam bastığına inanan, felsefe açıdan, ilmi açıdan, ahlaki açıdan durduğu yere güvenen bir insan karşı tarafa iftira etmeye ihtiyaç duyabilir mi? Karşı tarafa yalan söylemeye ihtiyaç duyabilir mi? Karşı tarafın ayağına çelme takmaya ihtiyaç duyar mı? Ciğerine güvenen bir atlet yarıştığı arkadaşının ayağına çelme takmaz. Ciğerine güvenemeyen, diğer yandan da ahlaki zaafı olan insan çelme takar. Biz çelme takmadan, yalan söylemeden, iftira etmeden, yalan söyleyen, iftira eden, çelme takmak suretiyle yarışı kazanmak isteyenler karşısında da uyanık olmak suretiyle. Yani İslam'ın verdiği edepten biri de odur. Ne zalim olacaksınız, ne de zulmü kabul edeceksiniz. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Arkadaşlar, sinirleri alınmış adam tipi olmamızı da istemiyor Allah-u Teala. Zalim olmayın ama size zulmetmek isteyenler karşısında da sinirleri alınmış bir tip olmayın. Öfkenizi kullanabilirsiniz. Şiddet kullanabilirsiniz. Kime? Size karşı şiddet kullanana şiddet kullanabilirsiniz. Fakat bunu usulünce yapmak, yolunda ve yordamında yapmak zorundasınız. Gelene ağam, gidene paşam mantığı İslam'da söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı ne Cemel olurdu, ne Sıfbin olurdu, ne Nehravan olurdu, ne de Kerbela olurdu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürmeye kastettiler. Buyurun efendim, gelin öldürün demedi. 70 kişinin 30 bin kişiye karşı koyması mümkün değildir. Ama imam dövüşerek ölmeyi seçti. Vuruşarak ölmeyi seçti. Şerefle ölmeyi seçti. Sinirleri alınmış, edilgen bir mahluk olarak ölmeyi zillet bildi. Dolayısıyla bu ayarı iyi tutturmamız lazım. Ne zalim olacağız, ne de zulmü kabul edeceğiz. Kan, bizim kanımızı akıtmaya tevessül etmiş birisinin olduğu yerde caizdir. Bütün peygamberlerin ve bütün imamların kan konusunda kılıcı ilk çeken insanlar olmadığını Kur'an-ı Kerim de bize haber veriyor. İmamlarımızın tarihi de bunu bize ispat ediyor. Biz hiçbir zaman için kanın talipçisi olmayız. Biz sadece kendi kanımızı korumak yolunda bir gayret sarf edebiliriz. Bu manada içinde bulunduğumuz ülkede Ali dostlarına özellikle çok ciddi iftiralar yapılmaktadır. Çok ciddi çelmeler takılmaktadır. Bu çelmeleri ve iftiraları peygamberlerin gönderiliş maksatlarının içindeki o illetlerde çarelerini arayıp karşılık vermek zorundayız. Bir, ilim size kitabı öğretsin diye peygamber gönderdik. İki, hikmet bilgiyi doğru yerde kullanmak refleksi. Hikmetle tepki vereceğiz. Üç, tezkiye. Peygamberler bizi temizlemek, nefsimizden kaynaklanacak pisliklerden bizi temizlemek için gelmiş ve temizlenmenin ve korunmanın ve arınmanın yollarını bize öğretmişlerdir. Onların öğrettiği o temizlik çerçevesinde biz ancak bu içinde bulunduğumuz dönemde yara almadan, zalim olmadan ve mazlum durumuna düşürülmeden İzzetimizi ve haysiyetimizi ve şerefimizi korur, ümmet birliğine doğru bir adım atar, bir kapı aralayabiliriz. Allah hepimizi ümmetin birliğine vesile eylesin. Ümmetin arasında zerre kadar bir ihtilafa bizi vesile eylemesin. Eğer öyle bir şeye vesile olmak riskimiz varsa Allah ondan önce bizim canımızı alsın. Allah'a emanet olun.